Crab Wheels'tan merhaba. Her zamanki günümüzde, her zamanki saatimizde Oğuzhan'la mikrofon başındayız. Oğuzhan hoş geldin.
Hoş bulduk Okan.
Her sezonun bir hikayesi olur. Şampiyonluk yarışı, orta sıralar, düşme hattı üzerinde ve bu sezonda bu hikayelerden bolca izliyoruz. Ama ben bu sezonun hiç olmadığı kadar çok hikaye barındırdığını düşünüyorum. Bu konuda senin de hemfikir olduğunu biliyorum. Hatta ben bunlara mikro hikayeler adını verdim. Bu hikayeleri konuşalım. Önce sezonun genel bir yorumuyla başla istersen, sonra hikayelerin derinlerine gireriz.
Yani biraz ligin sonlarına doğru gelirken iyi bir konu seçimi bence ve biz bunu konuşuruz dedikten sonra ben hangi takım konuşsak diye düşünmeye başladım. Çünkü ligin zirvesinden son sırasına kadar her takımın ayrı bir hikayesi var. Yani City dediğinde golcüsüz bir sezon. İşte Arsenal dediğinde beklenmedik performans. Chelsea'de kulübün geleceği. Orta sıralara geliyorum, Newcastle'ın yükselişi. İşte Burnley'deki değişiklikler. İşte Norwich'te bile bir hikaye var Okan. Yani gerçekten unutulmaz bir sezon gibi oluyor şu an. Ve hiç konuşmak istemediğimiz United ve Everton'da bile hikayeler bitmiyor. Ya sen bence takım söyle, biz takımdan ilerleyelim.
Yani dediğin çok net ve belirgin. Bakıyorsun işte geçtiğimiz hafta podcast'te senin söylediğin Southampton'da Ralph Hasenhüttl ilk kez düşme korkusu yaşamadan bir sezon geçiriyoruz diyor. Hangi takıma elini atsan çok özel, çok unik bir hikaye var. Yani ben özellikle Christian Eriksen ve Thomas Frank'in hikayesini bu sezonun en özel hikayesi olarak görüyorum. Hatta sana da oradan açayım kapıyı. Çünkü şöyle, ya bir yandan da ben şuraya bağlayayım. Tüm podcastleri tekrar dinliyorum yayınladıktan sonra. Konuştuğumuz konulara ve konuştuğumuz konuların o ilerleyen haftalardaki değişimine. Gerçekten Brentford, Christian Eriksen hikayesi, Thomas Frank'in yazdığı hikaye çok neden özel? Şöyle izah edeyim. Birkaç hafta önceye kadar sadece biz değil, tüm adabasının da dünyada Premier Lig konuşan insanlar arasında bir gizli korku vardı. Gizli korku diyorum çünkü Brentford sempatik bir takım. Acaba tehlikeli bir durumdalar mı? Gizli düşme adayı Brentford mu diyorduk ama Christian Eriksen, Ivan Toni, Thomas Frank öyle bir oyun, öyle bir karakter gösterdiler ki Christian'ın özel hikayesi de işin içine girince Brentford tartışmasız damga vurdu bence. Sana oradan vereyim sözü.
Ya güzel güzel topladın Okan. Eriksen'in gelişi de zaten hikayeyi taçlandırdı. Ben en başına gideyim hikayenin. Brentford'un lige çıktıktan sonra ilk maçı Arsenal'leydi ve hiç beklenmedik bir galibiyet almışlardı. O maçın sonunda Thomas Frank ne dediyse 30. haftada da aynı şeyi söyledi. Yani sürekli gelişmemiz gerekiyor. Oynanan oyundan mağlubiyet alsa bile oynanan oyundan memnun olduğunu, çocukların gösterdiği performanstan tatmin olduğunu dile getiriyordu. Yani bunun en büyük temel sebebi de bana sorarsan takım içindeki motivasyon ve biliyorsun yaklaşık 75 mi 73 yıllık mı ne bir en üst seviyede oynama özlemi vardı. Daha da çok olabilir, tam emin değilim sayıdan. Ya bunların hepsi toplandı da üstüne Eriksen'in gelişi, o takımın içindeki Danimarkalı bir otorite var. Takım uyumu çok yüksek ve işin sonunda da yani böyle bir sezon geçirdikten sonra belki de yıldız oyuncularının ligin zirvesindeki takımlar tarafından aranması durumu gerçekleşmeye başladı. Yani bu hikayenin bu noktaya gelmesini kimse beklemiyordu bence. Hatta lig başladığında ben Arsenal galibiyetinden sonra evet biraz böyle gider ama ligin ortalarından sonra düşüş başlar diye bekliyordum ki o düşüş geldi. Dönemsel bir kayıp sezonu da geçirdiler. Ardından tekrar toparlandılar. Bence Brentford'un tekrar toparlanmasında iki etken var. Birincisi Eriksen. Yani Eriksen'in yazdığı hikaye, yani şu an geldiği konum Eriksen'in Manchester United ve Tottenham'dan oluyor. 6 ay önce senin dediğin gibi yani Eriksen'i almayan takımlar pişman olur demiştin. Ve pişman oldular. Bunun başında da bence Tottenham geliyor. Tottenham bu zarı atabilirdi çünkü. Geçmişteki yakın ilişkilerden dolayı ama o Eriksen ayrılık süreci de bir anda unutuldu. Eriksen tekrar böyle bir form gösterince yoksa biliyorsun Tottenham'dan ayrılış hikayesi biraz garipti Eriksen'in. İnatla ayrıldığını hatırlıyoruz. Ama işte oynanan futbol, gösterilen performans her şeyi unutturuyor. Ligin bu dönemine geldiğimizde Thomas Frank hala yani yapılanma sürecinde bu sezonu evet kafasında bitirdi gibi gözüküyor. Çünkü ligin dibindeki çalkantı onları vurmuyor. Transfer politikalarını merak ediyorum ben. Çünkü o konularda da biraz haberler çıkmaya başladı. Daha diri, daha isimli, daha yıldız oyunculara yönelebilirler diye bakıyor herkes. Ama Eriksen'i kaybetmeleri bence sezon sonunda böyle bir şey olursa büyük bir eksi yazacak Brentford'a. Bu sezonun hikayesine baktığımda senin dediğin gibi yani Thomas Frank'in buraya gelip böyle bir performans göstermesi ve fiziksel oyunda da, hızlı oyunda da, baskılı oyunda da çok iyiler. Hatta hep anlatıyorum bunu. Mendy'nin yıldızlaştığı bir Chelsea maçı vardı. İlk maçı Arsenal maçı vardı. Yani birçok maç sayabiliriz Brentford'un gösterdiği performans için. Umarım ya kulübün de dediği gibi inanılmaz bir iş yaptılar. Nereden aldılar, nereye getirdiler ve bu yapılanmayı bir birliktelikle, bir plan üstünden ilerliyorlar dedi. Ben asıl ikinci sezonlarında, gelecek sezon neler yapacaklarını çok merak ediyorum.
Yani güzel noktalara değindin. Ben Brentford ve Thomas Frank'le alakalı şunu ekleyeceğim. Hatta geçen haftaki podcast'te de selam çakmış olalım. Yani işte Sean Dyche'ın gidişinin adım adım gelişmesi, bu günlere gelinmesi üzerinden yorumlayacağım bunu. Oyun sistemi olarak Thomas Frank'in zihniyeti, sahaya bakışı, dikte etmeye çalıştığı oyun gerçekten hani bu underdog takımların süreklilik sağlayabilmesi için günümüz futbolunda elzem olan bir şey. Yani Burnley çok uzun, çok güzel bir hikaye yazdı ama savunma futbolunun, işte oyunu karşılama oyununun çok çok uzun vadede ligde kalmaya yetmeyeceğinin göstergesiydi. Bak, bu arada bir minik tekzip de yayınlayalım. Yani biz Sean Dyche'in gidişinden sonra Burnley'nin düşüşüyle alakalı emin gibiydik ama Everton yani maç eksiği olmasını göz önünde bulundurmamıza rağmen şu an Burnley'nin altında, orada hala işler karışık ama şeye gelirsek, Brentford'a gelirsek, yani sahada skor kaç kaç olursa olsun oyunun her boyutunu oynayabilen bir takım. Yeri geldiğinde oyunu tutabilme, işte skora sahip olduktan sonra topla ilişki, yeri geldiğinde de golü arama, hücum aksiyonları yaratma konusunda Thomas Frank gerçekten lige vizyon katan bir antrenör. Yani inanılmaz işler başarıyor. Burada bir de yani o underdog kelimesinin içine Christian Eriksen'i eklemek de çok önemli bence. Çünkü şimdi bakalım tablodan gözümüzün önünde canlandıralım. Yani Norwich City'nin Watford'un sahip olmadığı bir oyuncu. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yani o takımların maçı açamadığında, skor bulamadığında o derin topu atacak, o golü yaratacak, pası atacak oyuncuları olmadığı için zaten bence sorun yaşıyorlar. Mücadele evet bir yere kadar ama ligdeki herkes mücadele ediyor. Ve Eriksen gibi bir oyuncuya sahip olmak oyunu orada kırıyor. Yani işte birkaç hafta önce bir maçta hiçbir şey yoktu. Bir anda Burnley maçı olması gerekiyor hatta. Yanlışsam düzelt. Christian Eriksen hiç alakasız müthiş bir orta kesti savunmanın göbeğine ama o kadar kilit bir pastı ki o. Gol geldi, maç kırıldı. Yani Brentford'un Eriksen'in hikayesi bu sezon bittiğinde herkesin akıllarına kazınmış olacak. Herkes bu hikayeyi hatırlayacak diye düşünüyorum. Ve senin dediğin boyutta da Brentford'un önümüzdeki yılların kurgusunu çok iyi yapması gerekiyor. Çünkü Eriksen'i büyük büyük olasılıkla kaybedecekler. Dediğin de doğru, tatlı işte güzel şeyler kötü anıların üstünü çok kolay örtebiliyor. Eriksen Tottenham ayrılığı çok aslında problematik bir ayrılık olmuştu. Restler çekilmişti, tartışmalar yaşanmıştı. Ama bakalım neler yaşanacak. Orada da Erik ten Hag'a da değiniriz. Manchester'ın problemlerine değinmeden Erik ten Hag'a değiniriz. Onun da futbol zihniyetinde Manchester'da dönüştürmeye çalışacağı şeyde Eriksen gibi bir oyuncuya ihtiyacı var mı yok mu, onun vizyonunu da tartışabiliriz. Ama Brentford gerçekten bu sezonun özel bir hikayesi oldu benim gözümde. Bir yandan da West Ham'a geçelim. Onlar için de enteresan bir sezon ve enteresan hikayeler silsilesi var. Sana da oradan sözü tekrar vereyim. West Ham sezonun başlangıcında ilk dördün içinde kalmak, mümkünse ilk üçün içine girebilme hedefleriyle devam ederken Avrupa'nın varlığı, Avrupa'da gelen başarılı sonuçlar sonrası odak doğal olarak kaydı. Şu an tamamen tüm West Ham kulübü, futbolcusundan malzemecisine, belki de şehirdeki tüm taraftarlar Avrupa Ligi'ne kilitlenmiş durumda. West Ham'ın hikayesine ne diyorsun?
West Ham'da ben bu sene inanılmaz bir şans görüyorum. Özellikle hücum hattındaki Antonio'nun, bizim hep dediğimiz hani Antonio'ya güvenmeyin bir anda kaybolur dediğimiz şey gerçek oldu ve Antonio gol atamıyor. Çok uzun zamandır performansta inanılmaz bir düşüş var. Hatta David Moyes uluslararası aradan sonra bu mola ona iyi gelecek ve ligin sonunda onun eski performansına ihtiyacımız var demişti. Genel hikayeye bakarsak West Ham'da Okan, ben şöyle bir şey, yani ben Suçay'ın böyle bir performans göstereceğini beklemezdim. Yani Bowen'ın bu kadar çok yükseliş göstereceğini beklemezdim. Moyes'un yaptığı en güzel şey kadrosundaki isimlerin değerli isimlere dönüştürmesi oldu. Sıkıntısı da gereksiz sakatlıklar, anlık performans düşüşlerinden kaynaklandı. Özellikle savunma hattında sakatlıkların üstüne biliyorsunuz Zuma'nın akıl almaz bir olayı var. Burada anmamıza da gerek yok. Böyle saçmalıklarla mücadele ederken Avrupa Ligi'nde de dolu dizgin devam ediyordu. Declan Rice figürü. Bu sene acaba sezon sonunda yollar ayrılacak mı diye bakıyoruz. Neler olup neler bitecek merak ediyoruz. Ya bu genelde Moyes'un yaptığı işi ben çok takdir ediyorum. Hatta ben bunu Moyes'tan değil Leicester City'de Brendan Rodgers'tan bekliyordum. Yani bu istikrarı koruyup sürekli bir Leicester'ı yukarıda bekliyordum. Fakat Rodgers bunu yapamadı. Moyes tam tersine ve kadroya yaptığı takviyeler de verimli oldu. Yani bunun nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama sanki geçmişte yaptığı hataları üstünü silip bu West Ham döneminde daha oturaklı, daha dikkatli, daha nizami bir takım kurmaya çalışıyor. Tabii oynadıkları futbolu da biliyoruz. Açık, hızlı, kontraya yatkın, duran toplarda inanılmazlardı. Özellikle köşe vuruşlarında West Ham'ın performansı rakiplerini korkutuyordu. Yani Moyes genel olarak sezonu öyle iyi tasarlamış ki neyi nereden alabileceğini, nereden daha çok kazanabileceğini, hangi kulvarda nereye gitmek istediğini o kadar iyi oynadı ki ligin sonuna geldiğinde de kendisi de diyor bunu, yani bizim buraya gelip bunlarda devam etmemiz beklenmedik bir başarı diyor. Yani yukarıda ligin üstünde top 6, big 6, top 6 dediğimiz atmosferde West Ham'ın durması ligin ilk başında bile büyük bir sürprizdi benim için. Çünkü kadro kalitesi farkı, performans beklentisi, işte pozisyona girişler, bütün istatistiklerde yukarıdaki takımlar daha üstün. Ama West Ham o dönemsel işte, ve bunu hep söylüyoruz, yani bu sezon garip taraflarından biri şu: Tottenham'ından Arsenal'ına, West Ham'ından Brentford'ına, Leeds United'ından Newcastle'ına herkesin bir belli dönemleri oldu. Yani o dönemlerin içine galibiyet serileri yapıldı. Sonra 2-3 haftalık, 4 haftalık esnemeler gerçekleşti. Ve lig bu şekilde dengesizleşti. Yani şu an ligin üstündeki ve altındaki takımların arasındaki savaş orta sıraya da böyle yayıldı yani. Bunun en büyük örneği de Newcastle'ın ligin dibinden nerelere gelmesi olarak gösterilebilir. Fakat burada dikkat çeken olay West Ham cephesinde Moyes bu mağlubiyet serileri esnasında Avrupa Ligi'ni hiçbir zaman bırakmadı. Hatta bu fon elemelerde deplasmanda gösterilen performans, hala aç, hala gol istiyor, durmak bilmiyor takım. Ve yenilen goller de genellikle ya saçma sapan hareketlerden, ya işte kaleci ters ayak kalıyor, ya gereksiz rakibe verilen fırsatlardan kaynaklanıyor. Bence West Ham'ın olayı, evet Moyes'un hakkını yemem ki büyük bir fanı değilim. Sana bu konuda katılıyorum, ben de pek sevmem. Fakat bireysel yetenekleri, Antonio'da düşüş yaşanmasına rağmen, işte Ben Rahma olsun, Suçak olsun, Declan Rice olsun, Bowen olsun, inanılmaz bir yükseliş var. Bunu devam ettirebilir mi, ettiremez mi diye düşünmüyorum ama bu sene Avrupa Ligi'ni alırsa, ki Rice'ı tutmak için de bu çok önemli, bu noktada bile tamamlasa sezonu, West Ham için inanılmaz bir sezon geride kaldı.
Yani orada şuna değinmek lazım bence. West Ham United'ın yönetimsel aklı, sportif aklı çok doğru bir karar verdi. West Ham'ın o, yani çok realist olalım. Baktığın zaman kadro kalitesi olarak, rakiplerine göre derinlik olarak, rotasyon olarak baktığında yani şu an tabloya da bakıyorum. İşte City ve Liverpool'u ayrı tutuyorum. Chelsea, Arsenal, Tottenham, United. Bunları saydığımızda hiçbirine karşı avantajlı olduğu nokta yok. Yani Manchester'ın problemlerini dışarıda tutuyorum. Orada Avrupa Ligi hedefini önceliğe taşımak ve buna odaklanmak en doğru, yapılabilecek en doğru karardı. Karma da onların yanında oldu. Barcelona elendi. Yani önlerinde güzel bir yol var. Barcelona'yı eleyen Frankfurt'la oynayacaklar ama birkaç gün sonra. Ya bu hikayenin güzel sonuçlanmaması için hiçbir sebep yok. Ve kendilerini de iyi sınayarak geldiler. Önce Sevilla'yı elediler, sonra Lyon'u rahat geçtiler. Yani rahat derken ikinci maçta onlar için rahat geçti. Bu noktada şunu söylemem lazım. Ya ben dediğim gibi Tottenham ilk dörtte Tottenham diyorum, özür dilerim. West Ham ilk dörtte bitiremezdi. 5-6-7 bu üçlemede Yani ha 5. olmuşsun ha 7. olmuşsun. West Ham için ne fark edecekti? Soru işareti, tartışılır. Ama UEFA Avrupa Ligi'ni kazandığın anda bambaşka bir senaryoya, bambaşka bir yeni sezona başlayacaksın. Bir kere Declan Rice'ın tutma şansını çok güçlü hale getireceksin. Bir kupa şampiyonluğu kazanmak hem Moyes için hem West Ham için, yani uluslararası majör bir kupayı kazanmak inanılmaz bir itibar. Sonraki sezonların kurgusunu yaparken buna yatırım yapabilirsin. Ya bence inanılmaz doğru bir karar verdiler ve bu kararın ekmeğini topluyorlar. Ama Antonio konusu gerçekten öyle. Yani ben geriye dönüp bakıyorum. West Ham'ın herhalde problemi de bu oldu. Sen de katılır mısın bilmiyorum. Geçmişten gelelim. Yani Sakolardan başlayarak o dönem dönem West Ham forvetlerini hatırlayalım. Belli dönem müthiş performans gösteren ama sezon sürekliliğine geldiğimizde bunu sezon geneline yayamayan forvetlerle dolu West Ham'ın birkaç senelik geçmişi. Antonio da bunun göstergesi oldu. Sezona çok iyi başladı. Ligin devre arasına kadar gitgellerle birlikte olsa da iyi bir performans gösterdi ama ligin ikinci periyodu başladığında Antonio'yu çok göremez olduk. Ama dediğim gibi yani doğru karar vermek, doğru hedef koymak bence günümüz sportif ortamında en önemli şey. Bunu da başardılar. Umarım şampiyon olurlar. Tabii yani UEFA sistemi enteresan bir sistem. Kimin nasıl şampiyon olabileceğini çok anlamak mümkün değil ama ben onları favori konumunda zaten görüyordum. Barcelona'nın da eklemden çıkışı onlar için dediğim gibi piyango oldu. Bakalım Moyes'un ve West Ham'ın hikayesi bu sezonun sonunda nereye gidecek? En çok merak ettiğim hikayelerden biri açıkçası. Tabii konuyu şuradan yeni başlığa bağlayayım. West Ham ligde ilk 6'nın da dışında şu an 7. sırada ve hafta sonu Arsenal'le bir maçları var. Avrupa Ligi'nin ardından Arsenal maçı var ve Arsenal'in Chelsea maçıyla da bağlaştırarak belki sen bu konuya nasıl geçiş yaparsın?
Ya işlerin kızıştığı nokta. Arsenal tarafında ben sana United maçından sonra mesaj atmıştım, hatırlıyorum. Arsenal o puan kaybettiği 3 haftada beraberlikle bile çıksa ya da 2 beraberlik bir mağlubiyetle bile çıksa inanılmaz bir avantaj elde edecekti. West Ham tarafında da yani iş artık ve biliyorsun West Ham son zamanlarda inanılmaz bir sakatlık sıkıntısı yaşıyor. Bundan bir hafta önce de hani acaba Declan Rice savunmaya geçip orta sahanın düzeni bozulacak mı diyorduk. Moyes bu düzeni bozmak istemiyordu. Arsenal tarafında dediğim gibi artık savaşmak için her şeyi yapıyorlar. Yani bunun artık bir çıkmaza girdiğini anladılar. Chelsea ve United performansı da bunun en büyük örneği. Ben beklemezdim böyle. Yani o maçlarda puan kaybı bekliyordum. Ondan önceki 3 haftada daha mağlubiyetsiz puan kayıpları bekliyordum. Şaşırttılar beni. Ben West Ham konusunda şöyle bir şey değineceğim Okan. Moyes bu takıma geldiğinde bu takım lig düşüyordu az daha. Ve takım nereden nereye geldi? Avrupa Ligi hedefi de kesinlikle doğru. Ben bu hafta sonu da Arsenal'ın şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Özellikle Saka'nın son 2-3 haftadır o düşüşe geçen performansı tekrar diriltmesi. Hatta sen Arteta'nın açıklamalarını tiye almıştın. Çok güzel vurgu yapmıştın ona geçtiğimiz hafta. Zor bir maç olacak, keyifli bir maç olacak ama iki takım da belki özellikle West Ham tarafında senin dediğin çok doğru. Yani 5. olmuşsun, 7. olmuşsun. Yani Avrupa Ligi'ne tekrar gitme hakkı mı kazanmak istersin, Avrupa Ligi'ni kazanmak mı istersin? Bu büyük soru. Umarım burada pek objektif davranmayacağım. Arsenal'ı ben artık Şampiyonlar Ligi'de görmek istediğim için Arsenal'in kazanmasını istiyorum.
Yani gerçekten Arsenal'in gidişatı çok enteresan oldu. Hatta hemen podcast'in başına dönelim. Brentford Arsenal'e de bir şans tanıdı. Yani bu kötü haftaların üstüne Chelsea galibiyeti gelirken Tottenham'ı da Brentford durdurdu. Golsüz bir beraberlik çıktı oradan. Yani şans Arsenal'den yanaydı. Chelsea maçındaki performansla birleşince zaten hep böyledir. Ne kadar iyi oynarsanız oynayın biraz da şans yanınızda olmalıdır. O güzeldi. West Ham konusunda da yani West Ham'ın artık tamamen Avrupa Ligi'ne konsantre olduğunu da düşünürsek Frankfurt maçı var. Hemen ardından Arsenal maçı, sonra tekrar Frankfurt'la ikinci maç oynanacak. Arsenal maçına çok konsantre olabileceklerini de düşünmüyorum. Arsenal'in ihtiyaçları da göz önünde bulundurulduğunda sanırım Arsenal favori konumunda. Tabii yani burası Premier Lig. Dediğim gibi çok podcast'ten sonra konuştuklarımızın inanılmaz karmaşık durumlara dönüştüğünü de gözlemledik. Ne söylesek yani havada kalıyor. Sezonun sonuna kadar da böyle gidecek gibi. Ben bir noktaya dönmek istiyorum. Bunu podcast'ten önce konuşalım diye konuşmamıştık ama sen bu konuda söyleyeceklerim olduğunu düşündüğüm için direkt pat diye araya atıyorum. Aston Villa'nın Gerrard'ın gelişiyle başlayan o muhteşem hikayesi, oraya dönebiliriz biraz da. Dean Smith hocayı gönderdiler. Steven Gerrard geldi. İnanılmaz bir başlangıç yaptılar. Hatta ben şey demiştim, yani düşme tehlikesini yaşayabilirler. Ama o inanılmaz başlangıç o tehlikeyi savuşturmuş oldu. Yani şu an 37 puanla 15. sıradalar. Gerrard'la hikaye Coutinho'nun eklenmesiyle nasıl başladı, nereye gitti ve sen bundan sonra ne düşünüyorsun? Ben onları sorayım sana.
Bence kesin konuşmam gereken bir konu. Doğru bir tespit yapmışsın. Beni bu sezon iki takım, aslında üç takım diyeyim. Ben Patrick Vieira yönetimle Crystal Palace'dan daha çok puan beklerdim. Daha çok beraberlik aldılar. Diğer takım zaten düşme hattına indi. Düşman olduğumuzu söylemiyoruz ama cezasını çekmesini istiyorum. Diğer takım da Aston Villa oldu. Aston Villa'da ben şunu pek anlayamadım Okan. Yani sen ne diyeceksin onu da merak ediyorum ama Steven Gerrard geldiğinden beri sürekli bir transfer dedikodusu var. Sürekli kendi oyuncularını getirecek, kendi isimlerini getirecek, yeni bir kadro kuracak diyorlar ve ciddi transfer bütçeleri konuşuluyor. Aston Villa gibi bir takımın harcamasını beklediğimizden kat kat fazla paralardan bahsediyoruz. Coutinho hamlesi geldi. Çok da iyi bir hamleydi, verimli oldu. Fakat ben Gerrard'da şunu problem olarak görüyorum. Yani geldiği gibi bir inanılmaz bir etki yarattı. Bunda isminin de etkisi vardı. Değer olarak çok büyüktü. Bunu çok bahsettik. Her takımın saygı duydu. Yani şu an Vieira'nın yaşadıklarını kat kat fazlasını yaşadı Gerrard. Ama işin sonunda ben Gerrard'da şöyle bir sıkıntı görüyorum. Kadro düzenini, yani sahaya oyuncu yerleştirme kısmında biraz sıkıntı yaşadığını görüyorum. Özellikle hücum hattında bir istikrar sağlayamadı diye bakıyorum. Yani Ings, Oli Watkins, işte arkasında Buendia var, Coutinho geliyor. Ama ya çok isim sayabiliriz hücum hattın Aston Villa. Yani Everton'dan nasıl bahsediyorsak Aston Villa'da da aslında kadro yapısına baktığımızda çok üst düzey bir kadro yapısı var. Belki Dean Smith de başta bu kadar ismin Aston Villa'ya belki isimlerinin yüksek kaçması da bir probleme neden olmuş olabilir. Yani oyuncular evet Aston Villa'da beklentiler belli. Belki en büyük beklenti bu Gerrard'dan önce ligi orta sıralarda bitirmek, ligde kalmak, yani düşme potasına uzak durmaktı. Gerrard'la birlikte acaba hani buradan mayor ligleri de analım, beraber konuşmuştuk. O top 6'i zorlayabilir bir takım yaratabilir Gerrard demişti yakın gelecekte. Bu doğrultuda yani şu anki bulundukları konum gerçekten beni şaşırtıyor. Bunun da en büyük sebebi az önce de belirttim. Yani dönem dönem yakalanan galibiyet serilerine dönem dönem mağlubiyet serileri geldi. Ve ligin dibindeki takımlar bu mağlubiyet serilerinden kolay kolay çıkamadı. Yani bunun kıyısından dönen bir takım da sürekli övdüğümüz Brighton oldu. Brighton'a saçma sapan galibiyetler alarak, yani hiç beklenmedik galibiyetlerle bu eşikleri kırdı. Aston Villa tarafında bu eşikler pek kırılmadı gibi gözüküyor. Bunun derdi, çilesi nasıl olur bilemem ama sürekli transfer konuşulması, sürekli geleceğe bakılması, bu sezonu zaten hep diyorduk. Yani Gerrard bu sene gelecek, bu takımı hemen toplayacak diye bir şey yok. Bu uzun periyotlu bir proje. Bunu bazı takımların da örnek almasını isterim hatta. Bu doğrultuda bu sezon bitti, evet. Ligde kalındı gibi, yani bir galibiyet daha zaten 40 oluyor, yoluna bakar. Ama performans olarak dediğim gibi beni çok şaşırtıyor. Yani bu kadar verimsizlik, bu kadar... Ve şöyle bir şey var, Aston Villa gol pozisyonu giremiyor diye de bir şey yok. Hani oynadığı zaman bu gol pozisyonuna giriyor, toplu oynuyor, işte alabileceği verimi alıyor, yıldız oyunculara ön plana çıkıyor. Aston Villa'nın benim anlamadığım konu bir oyuncu dağılımı, iki savunmadaki senin o hep şey vardır ya, kaleciyle Allah sadece beraberler, başka kimse yok, savunma attı kaleciyi bırakıyor, kimse gelmiyor. Bunu çok yaşadılar, Mix'in performans düşüşü oldu. Yani Gerrard'ın dese ki ben bu takımı baştan yaratacağım, kimse bir şey diyemez. Ama işin saçma tarafı, gelen oyuncular da zaten çok yeni geldi bu takıma. Hani bu denklemde nasıl bir yol çizecek, ne kadar para harcayacak Aston Villa, ben bunu merak ediyorum. Yani Eddie Howe'un Newcastle gibi sıfır bir yapılanmaya gidip geleceği planlar mı yapacak? Yoksa kulüp yönetimi evet para harcayacağız deyip son anda vazgeçip Gerrard'ı böyle bir kadroyla devam mı ettirecek? Hani bir bilinmezlik var Aston Villa'da. Yani tek garanti olan şey Gerrard'ın takım başında kalacağı. Yoksa en formda ismin bile takımdan ayrılmayacağı belli değil. Ya bu sezon kayıp bir sezondu. Ama senin dediğin gibi düşme potansiyeli daha altta olsaydı daha felaket şeyler olabilirdi. Yani Lampard, evet, mesela Everton örneği vereyim, Lampard kurtarıcı olarak geldi. Ama takım kurtulmuyorsa kurtulmuyor yani. O baskıyla üstünden gelemiyorsa hiçbir şey olmuyor. Aston Villa biraz o Gerrard'ın ilk geldiği alınan puanlar ya da ara ara aldığı galibiyetlerle hayatta kaldı. Ama şu çok ince çizgi. Senin bahsettiğin konuda bence bu. Ralf Hasenhüttl'ın Southampton'a bakınca çok başarılı bir sezon geçirdi diyoruz. Çünkü bulundukları konumu biliyoruz, beklentiyi biliyoruz. O beklentiyi aşacak açıklamalar görmedik. Ama Gerrard'ın Aston Villa'sına bakınca o açıklamaların kat kat fazlasını gördük. Kat kat beklentiye girdik ve bunun altında kaldık. Umarım bence dersler alınır. Aston Villa transfer konusunda daha dikkatli davranır. Çünkü büyük bir şişkinlik var bence kadronun bazı yerlerinde. Sezon sonunda bence Gerrard'a daha çok iş bekliyor Okan.
Yani Oğuzhan, kesinlikle haklısın. Gerrard'ı şu anki iş yükünün kat ve kat fazlası sezon sonunda bekliyor olacak. Ama benim özellikle beklediğim bir maç var ki o da bu hafta sonu pazar günü. Dean Smith ikinci kez intikam turuna çıkıyor. İlk maçta başarılı olamadı. Aston Villa'ya Gerrard'a kaybetti ama o sever böyle maçları. Tüm gönlümle Norwich'in yanındayım. Kazanmalarını istiyorum. Bakalım neler yaşanacak. Aston Villa gerçeğine dönersek de son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik. Leicester'la alınan beraberlik var en son. Yani kadroyu açıp bakıyorum şu anda. Ön tarafla alakalı hiçbir sorun yok. Yani işte Ole Watkins, Philip Coutinho, Leon Bailey. Eksiklerini sayarsak hani Traore'nin sakatlığı, ama bir yandan da işte Hasenhüttl'dan bahsettin sen birkaç kelime. Hasenhüttl'ın oyunu için çok önemli olan Danny Ings kadroda, yedek kulübesinde. Yani ön tarafla ilgili bir problem görmüyorum ama arka tarafa baktığımda da problemin büyük olduğunu düşünüyorum. Ya ben bu noktaya çok önce gelmiştim ve insanlar Gerrard'ın gelişiyle Mings'in performans yükselişine çok aldandılar ama Tyrone Mings benim gözümde çok vasat bir oyuncu. Yani vasat derken tabii ki Premier Lig'deki takımlarda özellikle orta seviye ve altında rahatlıkla oynayabilecek oyuncu ama yukarı adım atmak isteyen, Gerrard gibi hedefler koyan bir hocanın takımında sırtını yaslayıp işte savunmada Tyrone Mings var, rahat olalım diyebileceği bir takım olduğunu düşünmüyorum. Cash'le uzun bir sözleşme imzaladılar. Onun da takımdan ayrılma dedikodularının önüne geçmiş oldular. O güzel bir şey oldu. Ama sol tarafta işte Digne yok. Ashley Young oynuyor. Yani Young da artık yorgun demokrat mücadelesinde devam ediyor. Ben şuna bağlıyorum Aston Villa'nın sezonunu ve bunun da onlar için çok önemli bir şans olduğunu düşünüyorum Oğuzhan. Yani Gerrard'ın gelişi öyle bir hype yarattı ki herkeste, öyle bir enerji yarattı ki rakiplerin Aston Villa karşısında ayakları biraz titredi, tereddüte düşürdü onları ve Aston Villa da orada cezayı çok güzel kesti. Eğer bu cezayı kesemeselerdi, ki ben bu kadar çok kesebileceklerini düşünmediğim için, düşme tehlikesinden kurtulabileceklerini düşünmüyorum demiştim. Ama oradan kurtuldular. Geldiğimiz noktada senin dediğin çok çok güzel bir tabir. Kayıp bir sezon Aston Villa için. Sezon sonunda ne yapacaklar, nasıl hedefler koyacaklar? Yani şöyle bir şey var. Bu realiteyi göz önünde bulundurmak lazım. Eddie Howe ve Newcastle United'ın sahip olduğu parayla Aston Villa'nın sahip olduğu para ne kadar bütçe olarak yüksek olsalar da kıyaslanabilecek gibi değil yani. Arap sermayesinin o dev ismiyle. Siyasete girmeyelim yoksa konuşacağım çok şey var. İngilizler bana kurulabilir. Ama yani yapacakları hedeflerin nereye gideceğini gösterecek. Tabii Gerrard'ın Rangers örneği de var ortada. Yani aşama aşama kurulan, aşama aşama kat edilen yollar. Rangers'ın şu an Avrupa'da başardıkları, gösterdikleri performans. Yani güzel şeyler bekliyorum Gerrard'dan ve kadro yapılanması açısından. Onu söyleyebilirim. Yine bayağı bir dakika konuştuk herhalde. Başka bir konuya girelim mi yoksa bu haftalık bu kadar diyelim mi? Sana sorayım.
Ya bence şöyle yaparız. Zaten ligin sonuna doğru haftalık 3 konu yapıyoruz. Ligin zirvesi ve ligin dibinden konuşup aynı bu şekil olduğu gibi, bu hafta olduğu gibi genel özetler, yorumlar yaparak gelecek haftalarda diğer takımları konuşuruz diye bakıyorum.
Tamamdır. O zaman hafif hafif kapanışa geçelim. Sadece şeyi söyleyeceğim. Son bir anekdot olsun bu. Ya Brighton'ın kırılma maçlarında gösterdiği performans gerçekten enteresandı. Orada da yani Graham Potter'a bir artı yazalım. Hani şey oldu, ben şöyle bakıyorum Brighton'ın sezonuna. Ne uzaldılar ne kısaldılar. Doğru yerde doğru işleri yaptılar mı soru işareti, ama olmayacak yerde doğru işleri yaparak rahat bir nefes aldılar diyebilirim. Sen de istersen Brighton'a bir iki cümle edip kapanış konuşmasını yap.
Yani Brighton'da Potter hocam büyük saygıyı hak ediyor zaten ve bence taraftarları ayakta tutuyor. Dönem dönem hayal kurdurtup sonra gerçeklerle yüzleştiriyor. Bu inanılmaz bir şey. Ve dediğin gibi ne uzadı ne kısaldı. Brighton ligde kaldı. Bence en iyisini başardılar. Yapabilecekleri en iyisi bu zaten. Bundan fazla hayale kaçıyor. Ama aynı şekilde devam etmelerini bekliyorum. Hatta daha iyisini bekliyorum. Çünkü nasıl saçma sapan galibiyetler dediysem saçma sapan da mağlubiyetler aldı. Gelecek haftalarda da bir Brighton derinlemesi yaparız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.